Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Ordibehş 1402, Hicri Kameri 27 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 18 Mayıs 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin, Ömer Hayyam'ı anma günü, Nehcül Belaga öğütleri ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi hac ziyaretinin amacının İslam ümmetini emperyalizme karşı birleştirmektir dedi. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı bölgedeki tüm ülkelerin Kuzey-Güney koridorundan yararlanacaklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Hirmen'le ilgili önemli açıklamada bulundu. Türkiye'de CHP binlerce sandığa itiraz etti. İşgal topraklarında bayrak yürüyüşü arifesinde Siyonist ordusu teyakkuzda. Ve Beşar Esad, Arap ülkeleri liderleri zirvesine katılacak. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün hac ve ziyaret kurumu yetkililerini kabul ettiği görüşmede hac ziyaretinden amacın İslam ümmetini emperyalizme karşı birleştirmek olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde hac ve ziyaret kurumu yetkililerini kabul etti. Ayetullah Hamine'yi hac ibadetinin İslam ümmetini küfre, zulme, emperyalizme ve putlara karşı birleştirdiğini söyledi. Ayetullah Hamine'yi bu büyük toplulukta Müslümanlar Siyonist rejime ve emperyalist güçlerin etkisine karşı varlıklarını ve güçlerini ilan etmeli, dünya zalimlerine karşı göğüslerini siper etmelidirler dedi. İslam İnkılabı rehberi dünya meselelerini ve Müslüman milletlerin durumunu tanıma gerektiğini değinerek hac günlerinin milletleri ve dünya meselelerini tanımak için büyük bir fırsat olarak nitelendirdi. Ayetullah Hamine'yi küresel sorunların farkında olursak düşmanın asıl amacını ve bazı konulardaki ısrarının sebebini anlayabiliriz. İran yetkililerinin pek çok konuda dikkatli davranıp doğru hareket etmesi ve İran'ın bölgesel ve küresel konularda ilerleme kaydetmesi Amerika'yı kızdırmıştır ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Kuzey-Güney Koridoru projesinin hayata geçirilmesine ilişkin anlaşmanın imzalanmasını İran-Rusya ilişkilerinde önemli bir adım olarak nitelendirerek, bölge ülkelerinin bu eylemden faydalanacağından eminim dedi. İran ve Rusya, Güney Asya'yı Kuzey Avrupa'ya bağlayan Kuzey-Güney Demiryolu geçişini tamamlamak için Rasht-Astara Demiryolu'nun inşası için bir anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma, dün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasının ardından iki ülke temsilcileri arasında imzalandı. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Muhbir, dün Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile yaptığı görüşmede, iki ülke özel sektörünün iki ülke arasındaki ekonomik etkileşimler alanına daha fazla girmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi. İki ülkenin özel sektörünün liderliğini üstlenerek mevcut tüm kapasiteleri kullanmaya çalışmalıyız. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, doların döviz münasebetlerden çıkarılmasının ivme kazandığına vurgu yaparak şunları ekledi. Doların Tahran ve Moskova'nın finansal borsalarından çekilmesi, ekonomik işbirliği sürecini hızlandırmak için çok önemlidir. Yapılan görüşmede Rusya Başbakan Yardımcısı Kuzey-Güney Koridoru projesini gösterdiği özel ilgiden dolayı İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısına teşekkür ederek şunları söyledi. Bu koridor İran, Rusya ve tüm bölge ülkeleri için bir stratejik bölge rotası oluşturacaktır.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan tarafından Hirmend suyunun serbest bırakılması ve İran'ın su hakkının pratikte sağlanmasının İslam Cumhuriyeti'nin ciddi bir talebi olduğunu söyledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan dün Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaqi ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan yönetim heyetinin İran'ın statüsüne bağlılığını olumlu değerlendirerek şunları kaydetti. Afgan tarafı İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan'a su transferi ve ulaştırılması konusunda gereken özeni göstermelidir. Çünkü bu konu iki ülke arasındaki ikili münasebetleri etkiliyor. İran'ın su hakkının sağlanmaması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuraklığın Sistan ve Beluçistan halkına getirdiği birçok soruna değinen Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, düşmanların İran-Afganistan ilişkilerini bozma çabalarına işaretle şunları ekledi. Sınır gerilimleri Tahran-Kabil ilişkilerinde olumsuz bir faktör olmuştur ve Afgan hükümetinin sorumluluğu bu gerilimlerin tekrarlanmamasını sağlamaktadır. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili de bu ülkenin kuraklık ve teknik gibi sorunlarına değinerek İran'ın Hirmend Antlaşması çerçevesinde su hakkının sağlanması gerektiğine bir kez daha vurgu yaparak Afgan tarafının sınır sorunlarının yanı sıra su sorununun çözümüne yönelik çabalarına açıklık getirdi.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Irak İçişleri Bakanı danışmanıyla yaptığı görüşmede, Erbayan yürüyüşünü sadece her yıl düzenlenen en büyük insani bir hareket olmadığını, aynı zamanda büyük bir kültürel, sosyal ve siyasi hareket olarak değerlendirdi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ahmet Vahidi, dün Irak İçişleri Bakan Danışmanı Mehdi Ali Hadi El-Fakiki ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşmede, bu yıllarda Irak halkı ve hükümeti Hüseyin Erbay'ın etkinliğini iyi ev sahipliği yaptı dedi. Bugün İran-Irak ilişkileri hem ülke hem de hükümetler düzeyinde iki ülke arasında eşi benzeri görmemiş bir şekilde zirveye ulaştığını ifade eden Vahidi, Erbay'ın görüşmelerinde İranlı ve Iraklı yetkililerin kaygısının İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretçilerine sorunsuz ve kolay bir yolculuk sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu iş sınır tanımıyor ve bu büyük hizmetin değeri ırkları ve hatta dinleri aşıyor diye kaydetti. Irak İçişleri Bakanı'nın danışmanı da bu görüşmede şunları söyledi. Erbayan günlerinde her zaman düşman medyası her iki ülkeye karşı etnik ve kabilesel ihtilafları kışkırtmak için çok çaba harcadı ama halkın bilgisi dahilinde düşmanlar bu yolda başarılı olamadı ve biz bu merasimi iyi bir şekilde düzenlemeyi başardık.
İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Başkanı Seyyid Ahmet Murtezevi Mukaddem'in Moskova'daki istişarelerinin devamında çarşamba günü Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Viktorovich Volodin ile bir araya geldi. İran Peresi'nin İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Hüccetül İslam Murtezevi Mukaddem bu görüşmede Moskova-Tahran ilişkilerinin gelişmesine ve iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, parlamenter ve adli işbirliğinin güçlenmesine işaretle bazı ülkelerin yasa dışı ve sınır ötesi tek taraflı eylemlere bağımsız ülkelerin egemenliğine saldırdığı bir durumda İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki parlamenter ve yargı bağlarının güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki stratejik ve uzun vadeli ilişkilere halk desteğinin önünü açabileceğini söyledi. Viktorovich Volodin de bu görüşmede İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok yönlü gelişimine ve özellikle iki ülke arasındaki iyi parlamenter ilişkilere işaretle şunları söyledi. İkili ilişkilerin yüksek düzeyi İşbirliğini ilerletmek için pratik adımlar atma konusunda mevcut siyasi iradeyi göstermektedir.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı, ordudaki en mükemmel navigasyon ve gemi komuta simülatörünün inşa edildiğini duyurarak, bu simülatörün şimdiye kadar gördüğümüz en mükemmel ve en iyi simülasyon olduğunu ve bölgede buna benzer bir örnek görmediklerini kaydetti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tümgeneral Seyyid Rahim Musevi, dün Nuşehir'deki İmam Hümeyni Deniz Bilimleri Üniversitesi'nde en büyük gemi navigasyonu ve komuta gemi simülatörünün açılış töreninin oturum aralarında gazetecilere şunları söyledi. Genç bilim insanlarımızın özellikle askeri alanda bilgi temelli şirketlerde büyük işler başardıkları için Allah'a şükrediyoruz. Tümgeneral Musevi sözlerinin devamında simülatörlerin her türlü beceriyi en iyi şekilde çok daha düşük maliyetle, daha kısa sürede ve neredeyse sıfır riskle aktarabilmekte olduğunu da sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı, insanlı ve insansız hava araçlarının yapımında iyi bir ilerleme kaydedildiğini ve bunların bir kısmının yakında tanıtılacağını bildirdi. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Pilot Hamid Vahedi bu gücün Bircen'deki hava üssünü ziyaret ederek şunları söyledi. Yerli güce ve yerli sanayiye dayalı olarak insanlı ve insansız hava aracı yapımında önemli ilerlemeler kaydedildi. Tuğgeneral Vahedi, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Şahinlerinin İslami İran semalarını kanın son damlasına kadar savunmaya hazır olduğunu işaretle silahlı kuvvetlerin görevi güvenliği sağlamaktır. Hava kuvvetleri pilotları ise var güçleriyle İran semalarını koruyor şeklinde konuştu.
İran yargısının resmi haber ajansı, Hareket Ednidal terör örgütü davasının temyiz aşamasında olduğunu ve henüz sonuca ulaşmadığını duyurdu. Mizan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre geçtiğimiz günlerde düşman haber çevreleri Ahvaz'da 6 tutukluyla ilgili iddialar yayınlayarak 6 tutuklunun idamın eşiğinde olduğunu iddia etti. Düşman medya ve haber çevreleri çeşitli iddialarda bulunarak bu kişilere yöneltilen suçlamalardan ve terör suçlamalarından bahsetmedi ve onları güvenlik hükümlüsü olarak tanıttı. Söz konusu 6 kişi, Hareket Ednidal terör örgütünün Huzestan ilindeki bazı silahlı operasyonların gerçekleşmesinden sorumlu olan ve çeşitli mahkeme duruşmalarından sonra ölüm cezasına çarptırılan terör örgütünün üyeleridir. Habib Negahban ve Habibullah Çağab gibi Avrupa'da yaşayan liderlerin emirlerini yerine getiren terör örgütü Hareket Ednidal'ın askeri kanadı mensupları, Abadan'da düzenlenen ayrı terör operasyonlarda 2 kişiyi, İmam Hümeyni Limanı'nda da 1 asker ve 1 polis memurunu şehit ettiler.
Pakistan basını ülkenin başbakanı Şahbaz Şerif'in perşembe günü Pakistan'ın Belucistan kentinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüşeceğini bildirdi. İran Press Haber Ajansı'nın haberine göre Pakistan medyası bu olayı dış ilişkiler alanında önemli bir gelişme olarak nitelendirdi ve Şahbaz Şerif'in bugün Seyyid İbrahim Reisi ile gayri resmi bir görüşme yapacağını duyurdu. Bilgili kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Pakistan Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı İran'dan 110 megawatt elektrik ithal etme projesinin açılışını yapacaklar. Pakistan hali hazırda İran'dan 200 megawatt elektrik ithal ediyor ve elektrik ithalatını 500 megawatta çıkarma imkanı da mevcut. Bu kaynaklar ayrıca İran Cumhurbaşkanı ve Şehbaz Şerif'in İran-Pakistan sınır pazarını resmen açacağını da duyurdu.
Tahran'dan sabah haberlerimiz ülke ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. CHP seçim işlerinden sorumlu Genel Başkanı Muharrem Erkek, sandıklardaki usulsüzlüklere dair açıklama gerçekleştirdi. Binlerce sandıkta uyuşmazlık tespit ettiklerini dile getiren Erkek, hepsine itiraz yaptıklarını kaydetti. Muharrem Erkek, 14 Mayıs'ta sandığa gitmeyen seçmene çağrıda da bulundu. Erkek, oy tutanakları ile Yüksek Seçim Kurulu sistemine girilen oylardaki tutarsızlıklarla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP sandık sistemine dair bilgi veren Erkek, YSK sistemine girilmiş oylar ile sonuç tutanağında farklılık varsa sistemlerin kırmızı alarm verdiğini ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3. adayı Sinan Oğan, seçimin 2. turu için hiçbir adayı desteklemeyebileceğini açıkladı. MHaber ajansının bildirdiğine göre Türkiye'deki seçimlerin 2. tura çıkmasına yardımcı olan ve az tanınan bir milliyetçi olan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı veya layık rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceğini açıkladı. Fakat bu bağlamda konuyu henüz toparlamadıklarını söyledi. Sinan Oğan seçimlerde oyların %10'u kazanabileceğini beklediklerini fakat %5'in de bir başarı olduğunu ifade ederek bir aylık bir çalışma ile ve kısıtlı imkanlarla bu önemli başarıyı kazandıklarını ve Türkiye'nin her tarafından oy alabildiklerini belirtti. Bağımsız bir aday olan Oğan her iki taraf ile görüşmeye hazır olduğunu fakat destek konusunda karar vermek için birkaç güne ihtiyaç olduğunu belirtti.
Bayrak yürüyüşünün arifesinde işgal rejimi İsrail ordusu tüm savunma sistemlerini tam alarma geçirdi. İran Press Haber Ajansı'nın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Siyonist rejimin Kanal 14'ü sadece demir kubbe sisteminin değil 3 katmanlı savunma sisteminin tamamının teyakkuzda olduğunu duyurdu.
Suriye Dışişleri Bakanı bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın Cuma günü Arap Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.
Ve Amerika işgal güçleri geçtiğimiz saatlerde yüzlerce ton çalıntı petrol yüklü tankeri El Cezire sahalarından Irak topraklarına doğru götürürken Suriye servetini çalmaya ve yağmalamaya devam ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Raşit Astara Demiryolu'nun önemiyle ilgili. Raşit Astara Demiryolu'nun inşasına ilişkin Tahran-Moskova Ortak İşbirliği Anlaşması dün Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın İran ziyaretiyle eş zamanlı olarak imzalandı. İran ile Rusya arasında transit geçişin geliştirilmesi ve Kuzey-Güney Koridoru'nun etkinleştirilmesi konusu iki ülkenin önemli projelerinden biridir. Raşit Astara Demiryolu'nun hattının hizmete girmesiyle İran'ın güneyindeki limanların Rusya'ya bağlanmasına merkezi bir rol oynayabilir. Kuzey-Güney Koridoru, Tahran'ın Azerbaycan ve Rusya ile diğer ülkelerle bağlantı kurmayı planladığı İran limanlarını ve demir yollarını kullanarak Hindistan'daki Mumbai'den Finlandiya'ya mal taşımayı kolaylaştırmak için tasarlanmış büyük bir transit yol. Bu bağlantılar Rusya'nın demir yolu bağlantısı yoluyla hem Fars Körfezi'ne hem de Hindistan'a erişimini sağlayacak. 2000-2002 yılları arasında projenin temelini Rusya, İran İslam Cumhuriyeti ve Hindistan attı. Ardından projeye diğer ülkelerde katıldı. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Bulgaristan da dahil oldu. Uluslararası Kuzey Güney Ulaştırma Koridoruna katılan Kafkaslar, Güney Avrupa, Batı Asya ve Orta Asya'daki ülkelerle Avrasya'nın en önemli ulaşım girişimlerinden biri olarak öngörülmektedir. Yaklaşık 3000 kilometrelik bir ticaret yolu iki ülkeyi Batı'nın ulaşamayacağı kara ve deniz yollarıyla her türlü ürünü Asya'nın büyüyen ekonomilerindeki alıcılara ulaştırmasını sağlıyor. Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti ülkelerini kapsayan Kuzey-Güney Koridoru'nun batı güzergahında 162 kilometrelik Raşt ile Astara arasında kayıp bir halka bulunuyordu. Bu demiryolu hattı yapılırsa St. Petersburg ile Fars Körfezi arasında demiryolu bağlantısı kurulacak. İran İslam Cumhuriyeti'nin transit yollarının geliştirilmesine yönelik stratejik planı, başta Kuzey-Güney Koridoru olmak üzere ulaşım koridorlarının canlandırılmasına dayanmaktadır. Eskiden Güney ile ticarete daha az ilgi gösteren Rusya, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra bu ülkeye yönelik batı yaptırımları nedeniyle artık bu koridora özel bir ilgi gösteriyor.
Buna dayanarak Reşt-Astara demir yolunun İnşasında Rusya'nın yatırım yapmasına ilişkin anlaşma bugün resmen imzalandı. Reşt-Astara demiryolu güzergahı kısa olmasına rağmen Kuzey-Güney koridorunun tamamlanmasında yüksek transit öneme sahiptir. Bu koridor demiryolu, karayolu ve deniz taşımacılığının kombine bir ulaşım güzergahıdır ve bu koridorun son kısmının İran'ın Astana limanında yer aldığı düşünülürse tamamlanması gemiden demir yoluna, mal aktarımına ve ülkenin güneyine kargo taşımacılığına yol açacaktır. Önemli olan husus İran'ın güney limanlarından karadan geçerek Hazar Denizi'ne, Rusya'ya, Hazar Denizi kıyısındaki diğer ülkelere ve Avrupa'ya malları taşımak suretiyle Doğu Asya limanlarından Avrupa'ya mal taşıma süresini ve maliyetini %50'den fazla azaltır. Öte yandan bu koridor Avrupa ülkeleriyle Batı Asya ve Orta Asya'nın yakınlaşmasına zemin sağlayabilir ve Avrasya'daki en önemli iletişim yollarından biri olarak kabul edilebilir. Açıkçası bu rotanın tamamlanması İran'ın Kafkasya'daki siyasi ekonomik diplomasisini etkisinden daha fazla harekete geçirebilir. Çünkü İran'ın bazı komşuları, örneğin Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan bir şekilde karayla çevrilir ve denize ulaşmak için mallarını İran üzerinden taşımak zorundalar. Bu nedenle uluslararası koridorun geliştirilmesi ve bölgesel kapasitelerin kullanılmasına ek olarak Kuzey-Güney koridorunun tamamlanması İran için istikrarlı bir gelir kaynağıdır. Reşt-Astara demiryolunun hizmete girmesi ve Kuzey-Güney koridorunun faaliyete geçmesiyle İran'ın bu geçiş yolundan yılda yaklaşık 20 milyar dolar kazanabilmesi ve bundan da petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltacağı tahmin ediliyor.
Dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Arabistan'ın Amerika'ya büyük bir hayır demesiyle ilgili. Suudi Arabistan liderleri çeşitli Amerikan delegasyonlarının bu ülkeye İran'la ilişkilerin yenilenmesini gözden geçirme talebine yanıt olarak bu kararın geri alınamaz olduğunu ilan ettiler. Esas medya haber sitesi güvenilir kaynaklara dayanarak verdiği haberde Suudi yetkililerin son haftalarda ülkeyi ziyaret eden tüm Amerikan heyetlerini yeni ilişkiler kurma kararlarından asla geri adım atmayacaklarını söylediği, kendi çıkarları ve serbest bölge ticareti çerçevesinde dünyadaki herhangi bir ekonomik veya siyasi güçle ilişki kurmada kendilerini özgür bildiklerini belirttiklerini aktardı. Şimdi burada iki soru akla geliyor. Birincisi, neden Arabistan bunca yıldan ve bunca bağlılığın ardından şimdi Amerika'nın taleplerine karşı direniyor? İkincisi, neden Amerika Arabistan'ın İran ve genel olarak direniş ekseniyle barışmasına karşıdır? Amerika'nın Suudi Arabistan ve İran ve direniş ekseniyle barış sürecine karşı muhalefeti konusunda birkaç noktaya değinebilir. Birincisi, Amerika'nın bu bağlamdaki politikası Siyonist rejimin siyaseti ve çıkarlarını tabidir ve bu rejimin tutumu direniş eksenini yok etmektedir. Halbuki İran ve direniş ekseninin çeşitli savaş alanlarında zafer kazandığını görüyor ve bu şartlarda Amerika'nın barışması ise bu zafere ve devam etmesine yardımcı oluyor. İkincisi, Amerika'daki her iki parti, yani hem Demokrat Partililer ve hem Cumhuriyetçi Partililer, Siyonist rejim ve Arap ülkeleri arasında normalleşmenin sürmesine dayalı siyaset izliyorlardı. Ve Batı Asya'da Doğu Asya'ya yaklaşımlarını Çin'i içerecek şekilde değişmenin neden olduğu boşluğu doldurmak için bunu bir alternatif haline getirmek istediler. Ama şimdi mevcut durumda bu bölgede varlığını sürdürmek ve böylece geçmişte olduğu gibi bu rejimin çıkarlarını kendi çıkarlarını tercih etmek zorundadır. Arabistan'ın Amerika'nın İran'dan ve direniş ekseninden uzak durmasına dair isteğine karşı direnmesi hususunda ise birkaç sebebe değinilebilir.
Birincisi, Suudi Arabistan ile Amerika arasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra güvenlik için petrol mübadelesine dayalı olarak kurulan stratejik ilişkilerin şirazesi birkaç yıl önce Amerika'da Kaya petrolünün çıkarılması ve Amerikan Suudi petrolüne bağımlılığının azalmasıyla kademeli olarak giderek gevşedi. Ayrıca 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında Amerika Suudi Arabistan hükümetine karşı suçlamalarda bulunmuş ve bu olaya ilişkin raporun gizli kısmı halen devam eden Suudi Arabistan'a şantaj yapmak için bir baskı aracı haline gelmiştir. İkincisi, İran ve direniş ekseni kendisine kurulan tüm kumpas ve planları başarıyla geçerek meydanın kazanan tarafı oldu. Ancak öte yandan Suudi Arabistan'ın Amerika ve Siyonist rejim İsrail ile işbirliğinin maliyeti her geçen gün artarken Suudi Arabistan'ın Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve diğer savaşlarda milyarlarca dolarlık maddi sermaye kaybetmesine ek olarak Arabistan'ın Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme söylentileriyle Riyad'ın Arap dünyasındaki konumu da tehlikeye girdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28 Ordubehiş 1402, Hicri Kamer'i 27 Şevval 1444 ve Miladi 18 Mayıs 2023 Perşembe. Bugün Hicri Şems'i 28 Ordubehiş İran'ın gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden, ayrıca bilim adamı olan Hekim Ömer Hayyam'ı anma günüdür. Ebu'l-Fet Ömer bin İbrahim Hayyam Neşaburi, İranlı ünlü filozof, matematikçi, müneccim, hekim, şair ve yazar idi. Ve Hicri Kameri 5. ve 6. yüzyılın başlarında yaşıyordu. Ömer Hayyam Hicri Kameri 417 ile 440 yıllarında Neşabur kentinde dünya geldi. Hayyam'ı üne kavuşturan husus hikmet, tıp, nücum ve matematik idi. Ancak günümüzde onu dünyaca üne kavuşturan şey latif felsefe rubayileriydi. Hayyam'ın dünyaca ünlü rubayileri birçok dile tercüme edilmiştir. Hayyam'ın matematik alanında birçok ünlü eseri vardır ve bunlardan en ünlüsü Cebir ve Karşı Tedbirler kitabıdır. Ayrıca İran takvimini değiştirmekle görevlendirildi ve ayrıca bir gözlem evi de kurdu. Varoluşun evrensellikleri üzerine Risale, Nuruzname ve Dua üzerine Risale bu büyük İranlı şairin diğer önemli eserleridir. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 28 Ordubehş 1392'de İran Farsça Edebiyatı ve şiir alanında önde gelen hoca Muhammed Kahraman Kutsal Meşhit kentinde vefat etti. Hicri Şems'i 1308 yılında İran'ın doğusundaki Torbat Heyderiye'de dünyaya geldi ve ömrün sonucu ve Şiir İpek Yolu adlı çeşitli şiir mecmualarını içeren değerli eserler kaleme aldı. Divan-ı Sahip Tebrizi 6 ciltte Divan Hemedani, Divan-ı Nazım Herevi, Divan-ı Hacı Muhammed Can Kutsi Meşhedi, Tagra-i Meşhed'in şiirlerinden derleme ve birkaç başka düzeltmeleri içeren kitaplar bu üstadın eserleri arasında göze çarpıyor. Yıl önce bugün Hicri Kamer'e 27 Şevval 341'de ünlü İranlı şair Ebu İshak Kesai Mervezi dünya geldi. İran'da Samani döneminin sonları ve Gaznevi döneminin de ilk başlarında denk gelen Ebu İshak Kesai Mervezi ilk başlarda saray şairiydi. Ancak bu süre sonra fikri ve itikat açısından büyük değişimlere de uğrayarak zühd ve ibadet etmeyi seçti ve Peygamber Efendimiz ve onun mutahhar ehli beyti metinde vaaz vermeyi başladı. Ebu İshak Kesai Mervezi Hicri Kamer'e 394'te vefat etti. O kendinden bir şiir divanı geriye bıraktı ki Fars edebiyatı alanında çok değerli bir eser sayılmakta. ...49 yıl önce bugün 18 Mayıs 1974'te Hindistan yönetimi ülkenin batısında yer alan ve Pakistan sınırında bulunan Racistan çölünde ilk nükleer denemesini yaptı. İşte Hindistan, Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin'in ardından nükleer güce sahip 6. ülke oldu. Mayıs 1998'de Hindistan 5 nükleer deneme daha yaptı ve pratikte bir atom silahı yapmayı başardı. Bir yandan Pakistan ile uzun süredir çatışma halinde olan, diğer yandan Güney Asya'da bölgesel bir güç olan Hindistan, askeri ve siyasi gücünü artırdı. Hindistan'ın nükleer silah edinmesi, nükleer silahlara sahip büyük güçlerin kitle imha silahları cephaneliklerini yok etmekten kaçındıkları sürece dünyada silahlanma yarışının devam edeceğini ve farklı ülkelerin de bu tür silahları edinmeye çalışacağını gösterdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Erdoğan ittifak liderleriyle görüşecek.
Yeni Çağ.
Hepimiz yoksuluz. Yoksulluk sınırı 33.948 lira. Yoksul insanların %50'si AKP'ye oy verdi.
Karar.
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 158 milyar dolar.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 16 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde seçimlerin kaybedeni, başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tartışmalı ve nispeten gergin bir seçim mevsimi daha geride bırakıldı. Millet 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başlarına gitti ve tercihini ortaya koydu. Her seçim gibi bu seçiminde kazananı ve kaybedeni oldu ki bu da seçimlerin olmazsa olmazıdır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kaybeden parti ve adaylar bir yana, bu seçim döneminde en çok kaybeden kişi ve kişiler dini değerleri siyasetlerine alet eden mütedeyyin insanlar, hocalar, ilahiyatçılar ve topluluklar oldu. Çünkü herhangi bir seçimde vekilli ya da iktidarı kaybeden bir kişi ya da siyasi parti bir müddet sonraki seçimde kaybettiği mevki ve makamları kazanabilir. Fakat mütedeyyin insanların seçim sürecinde kaybettiği güveni tekrar kazanması o kadar kolay olur mu? Hocaların ve ilahiyatçıların bu gerçeği görmemesi nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bir cami imam hatibini ya da bir Kur'an kursu hocasını düşünün. Benzetme yanlış olmasın. Günde 5 vakit ezan niyetine 5 ya da daha fazla siyasi mesaj veren paylaşım yapması hakka, hukuka, adalete, insana ve insaniyete uyar mı? Böyle yapan bir cami imam hatibine, "Hocam, sizin caminize gelen ve arkanızda namaz kılan insanların hepsi aynı siyasi görüşte değil ve böyle olması da tabiidir. Farklı siyasi kanaatte olanları sosyal medyadaki bu paylaşımlarınızla üzmeseniz, kırmasanız daha iyi olmaz mı? Size küsüp camiden soğumuş olsalar bunun bir mesuliyeti olmaz mı?" diye sordum. Neyse ki hoca efendi insaflı çıktı ve "haklısınız, dikkat etmemiz gerekir" diye en azından hatayı kabul etti. Tabii ki böyle seçim dönemlerini yine şiddetli bir benzetme olacak ama imanı kazanmak ya da kaybetmek gibi gören ilahiyatçılar ve hocalar oluyor. Böyle davranmak çok yanlış bir durum değil mi? Benzer şekilde değişik makamlarda olan devlet memurları da artık çok siyasileşti ve hemen her gün parti propagandası anlamında paylaşımlar yapıyorlar. Acaba eskiden böyle miydi? Geçmiş yıllarda da seçimler oldu ama devlet memurlarının bu kadar siyasileştiğini pek hatırlamıyoruz. Velev ki o zaman da böyle olmuş olsa bunun doğru olduğu söylenemez. Memurluk milletin hizmetkarlığı olduğuna göre, hizmetkarlık da parti mensubiyetine göre yapılamaz. Bunu akla getiren her hareket yanlıştır. Böyle durumlara düşmekten uzak durmak gerekir.
Tahran Radyosu.
Abdullah Özkay 16 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde seçimlerin gösterdiği başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği seçimler birçok anket şirketinin öngördüğünün aksine sonuçlar ortaya çıkardı. Seçimleri kazanan ve kaybedenler ile ele alırsak gözlemlerim açısından tablo aşağıdaki gibi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Milliyetçiler, seçimler kentli, seküler, orta sınıf milliyetçiliğinin net bir şekilde yükseldiğini işaret ediyor. Milliyetçi partiler seçmenin kabaca %30'unu oluşturuyor. Milliyetçilerin dağınık olması siyasi ağırlığını azaltsa da gelecekte etkili bir liderlik altında milliyetçilerin siyasi sahnedeki ağırlığının giderek artacağı öngörülüyor. AKP, ekonomik kriz ve depremle hırpalanan iktidarın savunma sanayi ve yerli otomobil gibi projelerle yoğurduğu kimlik siyasetinin seçmende karışılık bulduğu anlaşıldı. AKP mecliste bir miktar güç kaybetse de hakim parti konumunu sürdürmeye devam ediyor. CHP, seçimin en net kaybedeni CHP. Yeni kesimlere açılma iddiası başarısız olmuş durumda. Listelerde ittifak adı altında birçok sağ unsuru parlamentoya sokması da içeride çokça küskün yaratmaya aday. CHP'nin yeni dönemde önemli çalkantılara gebe olacağı kuşkusuz.
İyi Parti'nin aday tartışmalarındaki aldığı pozisyonun ne kadar doğru olduğu da şimdi anlaşılıyor. Başka bir adayla daha farklı sonuç alınır mıydı sorusu önümüzdeki dönemde oldukça tartışılacak. Ekrem İmamoğlu kampanya dönemindeki performansıyla göz dolduracak gelecekte CHP'nin başına geçebilecek en önemli aday olduğunu ispatlamıştır. Yeşil ve sol gelecek. Kürt oylarının yükselişi beklenirken önemli oy kayıplarıyla karşılaşan bir parti. Ülkedeki Suriyeli ve Afganların durumu gibi hususlar giderek Kürt kimliğinin karşılaştığı sorunların daha da geri planda kalmasına yol açıyor. Cengiz Çandar, Hasan Cemal gibi Kürtlerin benimsemediği adayların Kürt seçmene dikte edilmesi de ters tepmiş görünüyor. Yeşil ve sol geleceğin önceki seçimlerde kentli orta sınıf sol eğilimli kişilerde aldığı oyu da alamadığı görülüyor. Seçimlerin kazanımları. Tip, Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi gibi unsurların meclise girmesi ise önümüzdeki meclisin oldukça renkli olacağını gösteriyor. Her ne kadar tasrif etmediğimiz unsurlar olsa da herkesin sesinin mecliste duyulabilmesi ve koltukların ısıtıcılığı ve yumuşatıcılığına güvenmek önemli. Uçlardaki unsurların yavaş yavaş bu şekilde sistemin içine çekilebilmesi de yine önemli bir avantaj. Seçimin güzel yanlarına gelirsek, Alevi tartışmaları içinde Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi ve neredeyse her iki kişiden birinin oyunu alabilmesi Türkiye'de bir kalıbın yıkılmasını sağladı. Seçimlerin her ne kadar seçim öncesinde tansiyonu yüksek olsa da önemli bir sorun olmadan seçimin bitmiş olması Türkiye'nin demokrasi hanesine yazılacak hususlardan.
Hüseyin Turan 16 Mayıs tarihli Yeni Mesaj gazetesinde seçimlerin analizi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sonuçlara baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık %49, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise %45, Sinan Oğan'ın %5 oy aldığı bu seçimde seçim ikinci tura kaldı diyenler haklı çıktı. 15 gün sonra tekrar sandık başına gideceğiz. Millet İttifakı'nda bulunan Saadet Partisi'nin oylarının Fatih Erbakan'a gittiğini söyleyen uzmanların görüşüne katıldığımızı belirtmek isteriz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen birçok saadetlinin merhum liderleri Necmettin Erbakan Hoca'nın oğlunu bu seçimde meclise taşıdılar. Gelelim Millet İttifakı'na. Özellikle ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçmek için yoğun çaba gösterdiler. Altılı Masa tarihi bir hata yaparak gerek Hüseyin Başı gerekse Ümit Özdağ'ı Muharrem İnce'yi masaya almayarak denklemin dışında tutmasının faturası ağır oldu. Gelecekten deva bekleyip saadete erer miyiz diye beklediler ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Dememiz o ki Millet İttifakı bileşenleri olan bir kısmı AK Parti'den ayrılıp gelen Deva, Gelecek gibi Saadet ve Demokrat partilerinden yeterli oyu Kemal Kılıçdaroğlu'na vermedikleri görüldü. Dolayısıyla Millet İttifakı içerisinde bulunan milliyetçi muhafazakar seçmenlerin tercihi bize göre Sinan Oğan oldu. Sinan Oğan'ın aldığı %5'lik oy oranı incelendiğinde iktidarın seçim meydanlarında yürüttüğü terör ve güvenlik söylemlerinin büyük etkisinin olduğunu düşünenlerdenim. 14 Mayıs seçimlerinde dikkat edilirse milliyetçi oylarda bir yükselme var. Bunun sebebi gerek mülteci gerekse terör güvenlik konularının kampanya döneminde yüksek perdeden söylenir olmasının etkisi var. Türk seçmeni söylenen her sözü, konuşulan her konuyu belleğine kayıt edip ona göre tercihini kullanıyor. Milletvekili seçimlerinde biraz da Millet İttifakı'nı incelersek, Cumhuriyet Halk Partisi 2018 seçimlerinde %24 oy alırken 2023 seçimlerinde oyunu 1 puan artırabildi. Oysa ki siyasi uzmanlara göre bu zamanda oranın çok daha yukarıda olması gerekirdi. Bunun birçok sebebi var elbette. İktidarın uzun süre iş başında olması, yıpranmışlık, ekonomik krizler, işsizlik, deprem gibi faktörler yaşanmışken bu oyların neden artmadığı sorgulanmalıdır. CHP sadece 169 milletvekili çıkarabilmiştir. Ama bunların içinde öğrendiğimize göre 37'si seçim ittifakı yaptığı Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti'nin milletvekilleri. Gelelim Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı İyi Parti'ye. Kamuoyu araştırmalarının birçoğu düne kadar İyi Parti %15-20 bandında gösterdiler. Ne kadar yanıldıklarını bu seçimde bir kez daha görmüş olduk. Hepsi sınıfta kaldı. İyi Parti 2018 yılı seçimlerinde yaklaşık %10 oy almışken bu seçimde oyunu hiç artıramadı. Meral Akşener'in bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e isteğini seçmen kabul etmedi. Beklentilerin çok altında kaldı. Seçmen İyi Parti'nin genel politikalarının stratejisini beğenmediğini sadece 44 milletvekili vererek gösterdi bize göre. İyi Partililer nerede hata yaptıklarını düşünsünler. Seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin.
Değerli dinleyiciler, İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Filistin tarihinin bir başka bölümünü ele alacağız.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslam dinini yaymakla mebus olduktan sonra Filistin Bizanslılar ve Romalıların elindeydi. Bu dönemde Filistinlilerin büyük bir bölümü de işgalcilerin dayattığı dine dönmüşlerdi. Filistin toprakları İslam peygamberi ve ailesi için çok değerli hatıraların bir anıtıydı. Bu topraklar tüccarların Mekke'den Suriye'ye yaptıkları yaz yolculuklarının güzergahıydı. Peygamber Efendimiz Bi'set öncesinde de Hazreti Hatice'nin sermayesiyle bölgeye uğramış ve bu yoldan geçmişti. İslam peygamberi için Filistin aynı zamanda dedesi Haşim bin Abdümenaf'ın anılarının da bir hatırasıydı. Bu şahıs Gazze'de gömülmüştür. Peygamber Efendimizin babası Abdullah bin Abdülmuttalib de Suriye yaptığı bir iş seyahatinde hayatını kaybetti. İslam peygamberi ve mensupları için Filistin topraklarını her şeyden önemli kılan bu topraklardaki Mescid-i Aksa ve Kubbetü's Sahra'nın varlığıdır. Beytul Mukaddes, Filistin'in merkezine yakın, Ölü Deniz'in yaklaşık 24 kilometre batısında ve Akdeniz'in doğusuna 56 kilometre uzaklıkta, Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında yer alan bir şehirdir. Bu şehir, Akdeniz'den yaklaşık 760 metre yükseklikte olan ve Ölü Deniz'den de yaklaşık 1160 metre yükseklikte bulunan bir dağ şehridir. Kentin iklimi tropikal, yarı kurak, yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır.
Bu şehrin çoğu defa fethedildiği, el değiştirdiği, yıkıldığı ve yeniden inşa edildiği bilinmektedir. Toprağının her katmanında her dine ve inanca saygısı olan insanların geçmişinden bir parçadan söz etmek mümkün. Bu şehrin ilahi peygamberler tarafından kurulduğu bile bilinmektedir. Burası İbrahim'den İsa Aleyhisselam'a kadar Allah'ın peygamberlerinin mahalli ve vahiy ilhamının geldiği yerdir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu topraklarda hüküm sürmüştür. Kur'an öncesi ilahi kitaplar olan Tevrat, İncil ve Zebur'un da nüzul yeridir. Ayrıca bu şehrin diğer tarihi olaylarından biri de Yahya Aleyhisselam'ın doğumunun müjdesinin Zekeriya'ya verildiği yer olmasıdır. Allah-u Teala ayrıca bu bölgedeki dağları ve kuşları Davud Aleyhisselam'ın emrine getirdi. İsa Aleyhisselam buradan bisetine başladı ve Meryem bu şehirde öldü. Bu şehir Müslümanların ilk kıblesi de sayılır. İslam dininin inançlarına göre şer ve hayır savaşı da bu noktada olacaktır. Deccal'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam tarafından öldürülmesi de bu noktada gerçekleştirilecektir.
Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, dünya Müslümanlar için en kutsal İslami yerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu cami, Müslümanların ilk kıblesidir. Nitekim Allah Resulü, önce bu camiye doğru Allah'ın izniyle namazlarını kılmış ve kıldırmışlardı. Ayrıca Mekke ve Medine'de bulunan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin ardından da 3. Harem-i Şerif sayılır. Mescid-i Aksa, tarihçilerin de belirttiği gibi Kabe'nin ardından sırf ibadet ve Allah'a tapmak için yeryüzünde yapılan ikinci camidir. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bu binayı yaptığı ve Kabe'nin yapılışından 40 yıl sonra Allah'ın emriyle yapımına başladığı belirtilmektedir. Ayrıca kimi rivayetlere göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yeniden yaptırdı. Hazreti Musa da Mescid-i Aksa'yı şirk ve sapkınlıktan korumak için Beytül Mukaddes'i kıble olarak belirledi.
Belirttiğimiz gibi Beytül Mukaddes herkesin adını duyduğu ve ona sevgi beslediği kutsal bir şehirdir. Hazreti Muhammed Mustafa İsa Aleyhisselam'ın miladından 609 yıl sonra bisetiyle bu duruma devam etti. İslam'ın doğuşu ile Hazreti Muhammed Allah'ın izniyle El Aksa'yı Müslümanların ilk kıblesi olarak belirledi. Çünkü İslam'ın başlangıcında Kabe müşriklerin putları ile doluydu. Kabe o zamanlar bir puthaneye dönüştürülmüştü ve oraya doğru namaz kılan kişi putlara hürmet eder gibi olurdu. İslam'ın ortaya çıkışının başlangıcında İslam dini henüz güçlenmediği, palazlanmadığı bir sırada Allah-u Teala Beytül Mukaddes'e doğru namaz kılınmasına, ibadet edilmesini istedi. Sonuçta orası ilahi dinlerin mensuplarından olan Yahudilerin kıblesiydi ve müşriklerin Mekke'de taptığı dinlerinden İslam'a çok daha yakındı.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mekke'de bulunduğu süre boyunca ve Medine'ye hicretinden 17 ay sonra bu camiye doğru namaz kıldı. Ardından Allah'ın emriyle kıbleyi Kabe'ye çevirme yönünde belirlendi ve Kabe Müslümanların kıblesi oldu. Ancak Filistin ve Kudüs topraklarının, özellikle de Mescid-i Aksa'nın İslam dini için önemi sadece bunlarla da sınırlı kalmadı. Aslında Peygamber Efendimizin 631 yılı 27 Recep'inde Miraç'a gitmesi en önemli gelişme sayılırdı. İşte bu büyük olayın yeri de Mescid-i Aksa'ydı. Bu yüzden bu toprakların Müslümanlar için daha fazla manevi değeri bulunmaktadır.
Tahran Radyosu.
Miraç, İslam peygamberinin Mescid-i Aksa'dan göğe yükselişini ifade eder. İslami rivayetlere göre Cebrail kendisine indiğinde İslam'ın sevgili peygamberi Mekke'deydi. Bu arada Cebrail geldi ve Mikail ve İsrafil'in olduğu yere gideceklerini söyledi. Orada Cebrail, Burak adında bir atı peygamberimiz için getirdi. Peygamber Efendimiz de Allah'ın izniyle parlak atına binerek Cebrail aleyhisselam ile birlikte Mekke'den ayrıldı ve peygamberlerin önceden namaz kıldıkları Mescid-i Aksa'ya gitti ve orada tüm peygamberlerin önünde namaz kıldı ve İslam'ın hakimiyetini ilan etti. Oradan da göğe yükseldi. Kimilerine göre Allah Resulü Kubbetül Sahra'dan göklere yükselmiştir. Buraya bu ismin verilmesinin sebebi içinde Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği bir kayanın bulunmasıdır. Allah ile sevgili İslam peygamberi arasındaki konuşmanın tarifi aynı adı taşıyan Miraç hadisi adlı bir kutsi hadiste verilmektedir. Bu tarihten itibaren 5 vakit namaz Müslümanlar için farz hale geldi. Sonra İslam peygamberi Kudüs'e ve oradan da Mekke'ye döndü. O zamandan beri Filistin ve Kudüs Müslümanlar arasında daha özel bir yere sahip oldu.
Değerli dinleyiciler, İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ömer Hayyam'ı Anma Günü.
Her yıl 17 Mayıs günü İran'da büyük şair Ömer Hayyam'ı Anma Günü olarak kutlanıyor ve bu çerçevede Hayyam'ın doğduğu Nişabur kentinde özel etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerde çağdaş düşünürler ve edebiyatçılar İran'ın bu büyük şairinin düşünce ve eserlerini, özellikle şiirlerini ele alıyor.
Bak, çiçekler ve çimler ne denli tazelenmiş ama bir hafta sonra hepsi toprak olacak. Kalk ve bir çiçek topla, çünkü birden çiçek toprak ve çimler toz olmuş olacak.
Kuşkusuz İranlı şairler arasında Nişaburlu Hekim Ömer Hayyam küresel bir üne sahiptir. İran'ın güçlü filozofu, matematikçisi, müneccimi, yazar ve şairi Hayyam, Hicri kameri 5. yüzyılın sonları ve 6. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Tarihçiler ve araştırmacılar kendisinden geride bıraktığı az sayıda şiirlerden hareketle Hayyam'dan kendi çağının dehası olarak söz ediyor.
Hayyam ister bilimsel eserleri, ister eşsiz ve akıcı rübailer açısından dünyaca bir üne kavuşmuş şair ve bilgindir. Hayyam'ın matematik alanındaki bazı teorileri hala çağdaş matematikçilerin araştırdığı ve referans gösterdiği teorilerdir ve nücum alanındaki bulguları da günümüz müneccimlerince doğrulanmaktadır. Ancak Hayyam ününü en çok yazdığı rübailere borçludur. Amerikalı şair James Russell Lowell, Hayyam'ın rübailerini Fars denizinde yetişen düşünce incileri şeklinde tabir ediyor. Hayyam'ın rübaileri ilk kez 1859 yılında İngiliz Edward Fitzgerald tarafından İngilizceye çevrildi ve böylece bu İranlı büyük şaire küresel bir ün kazandırmanın yanı sıra mütercimin adını da dünyaya duyurdu. Bundan sonra bu rübailer onlarca kez basıldı ve hakkında binlerce yazı kaleme alındı.
Gerçekte Hayyam, Fars şiiri ve edebiyatında özel bir düşünce ekolü ve dünya bakışının temsilcisidir. Hayyam, zorunlu olarak susan ve sözlerini yutmak mecburiyetinde kalan birçok düşünür ve şairin sesidir. Kimileri yazılarını onun adıyla yayınladılar, kimileri ise onun rübailerini fısıldayarak araştırmacı ruhlarına teselli etmeye çalıştılar. Araştırmacılara göre günümüzde Hayyam'a sadece tarihi bir şahsiyet gibi bakmamak gerekir. Ayrıca kendisini edebi bir ekolün kurucusu olarak değerlendirmek lazım. Hayyam, titiz zihni ve derin düşüncesiyle cevapsız soruların denizine dalan bir bilgindir. Hayyam, kendi bilginliği yolunun sonunda nedenle bilgisiz olduğunun bilincine varan bir düşünürdür.
Aslında Hayyam, uzun süren düşünmelerin ardından kendisini varlık sırlarına karşı şaşkın bırakan, bilinmeyeni keşfeden bir bilgindir. Bu şaşkınlığın baskısı o kadar fazladır ki düşünceden diline ve oradan da rübai kalıbına dökülmüştür. Hayyam derin düşüncelerinin desteğiyle bazen detaylı bir kitaptan daha çok bilgi içeren ve düşünce ve duyguları yansıtma gücüne sahip olan iki kısa beyitten oluşan bir bina inşa etti. Hayyam'ın rübaileri sadece iki kısa beyitten oluşmuyor. Çünkü şairin bu rübaileri, gerçekleri ve hakikatleri arayan kararsız ve soluk ruhunun fısıldayışıdır.
Kuşkusuz bu dünyada varlık aleminde şaşkın şaşkın seyreden ve yaratılış muamması karşısında hayrete düşmeyen birine rastlamak imkansızdır. İşte bu şaşkın insanlar asırlar sonra Hayyam'ın rübailerinde duymak istediği sesi duymuştur. Çünkü gerçekten de Hayyam'ın varlık alemini idrak etme şevki sadece ona özgü bir duygu değildir. Hayyam'dan önce de insanlar bu şevki taşımış ve bu büyük şairden sonra da dünyanın sonu gelene dek bu şevk taşınacaktır. Hayyam tüm zamanlarda ve bütün mekanlarda düşünen insanın sonsuz nedenlerini yazdıkları şiirlerin kalıbına dökmüştür. Gerçi şair bu nedenlerinden birçoğu için herhangi bir cevap da bulamamıştır. Hayyam kısa ancak dolu dolu rübailerinde çeşitli asırlarda insanları şaşırtan önemli ve karanlık felsefi konuları ve çözümsüz sırları gündeme getirmiştir. Şair felsefenin duygusuz dilinden şiirin latif eteğine sığınmış ve insanların ruhunun gizli yaraları ve iç acılarını şiirlerinde beyan etmiştir.
Ezelin sırrını ne sen bilirsin ne ben. Bu muammayı ne sen okursun ne ben. Perdenin arkasında benle senin sözü edilir. Perde düşünce ne sen kalırsın ne ben.
Tahran Radyosu.
Büyük şair Hayyam, diğer düşünürler gibi kendi çağının düşünce akımlarından da etkilenmiş ve onlara tepki vermiştir. Buna göre Hayyam birçok düşünce ve görünüşü rübailerinde beyan etmiştir. Öyle ki şairin kendi çağında hakim olan düşünce akımlarına yönelik tepkilerini bu rübailerde görmek mümkün.
Eğer hakikat ve yakine ulaşamıyorsak, ömür boyu umut ve kuşku ile yaşayamayız. Şarap kadehinden el çekmezsek ne fayda? İster uyanık, ister sarhoş, hepimiz ölmeliyiz.
Hayyam'ın şiirlerinde okurlar sürekli tekrarlanan özel konularla karşılaşıyor. Görünen o ki bu konular şairin kafasını yoran en önemli konulardır. Bu yüzden bu konuları çeşitli şekillerde beyan etmiştir. Yaşamın kalıcı olmayışı, bu dünyaya ve yaşanan ömre vurgu yapılması, kuşku ve şaşkınlık, ölüm ve ölümden sonraki hayat ve sarhoşluk, Hayyam rübailerinin en önemli konularını oluşturuyor. Aslında bu içerikler Hayyam düşüncesinin ilke ve eksenini oluşturur. Şairin bu alanlardaki mesajı açık, tekrarlanan ve kendisinden önce ve sonra gelen birçok düşünür ve edebiyatçının söylemlerinin benzeridir. Gerçekte Hayyam'a acı veren meseleler özellikle akıllı insanlar başta olmak üzere tüm insanlara acı veren durumlardır. Ancak Hayyam'ı bu tarz bir düşüncede tek ve baş aktör yapan konu şairin sadece şiirlerinin içeriği değil bu içeriği beyan etmiş şeklidir.
Hayyam'ın düşüncesi sürekli varlığın önemli konularıyla uğraşmakta ve şair onca geniş bilgisine karşın sorularının cevabını bulamamaktadır. İşte bu başarısızlık Hayyam'ı daha fazla marifet peşinden gitmeye yönlendirir. Şair içten ölümcül bir baskı ile karşı karşıyadır. Bu baskıyı bilimsel ve felsefi dille beyan etmekse mümkün değildir. Bu baskıyı ve esrarengiz durumu tüm ağırlığı ile muhatabına aktarmak için bir dil gereklidir. İşte bu yüzden şair şiir dilini ve rübaini mantık götüren kalıbını seçer. Hayyam kaynayan tüm içsel duyguları, en ateşli duygularını gönlünün ta derinlerinden söz kalıbına dökmüştür. Şair en başta akıl ve akla dayalı arayıştan yararlanmaya çalışır. Lakin fışkıran sel duygusu tüm gücüyle şaire yardımcı olur ve ruhsal algılamalarını rübai kalıbında tecelli buldurur.
Hayyam bazı rübailerinde sürekli geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasında yaşanan diyaloglarla uğraşmaktadır. Şair bu kavramı daha iyi beyan etmek için toprak ve testiden yaratıcı bir şekilde yararlanarak olunmak, olmak ve ölmek gibi üç önemli ilkeyi anlatır. Kur'an-ı Kerim bize Yüce Allah'ın insanoğlunu çamurdan yarattığı, ardından kendi ruhundan ona üflediğini buyurur. Bizim fani dünyadaki varlığımızı temsil eden çamurun geçici doğası sürekli dünyevi çabaların kırılganlığı ve değersizliğini anımsatması gerekir.
Öyle bir testi ki akıl onun yaratılışına aferin diyor. Sevgiden 100 kez alnına öpücükler konduruyor. Ve devranın testicisi böylesine latif bir testiyi yapıyor, yapıyor ve yere vurarak tekrar kırıyor.
Hayyam'ın fani dünyanın kalıcı olmadığına vurgu yapması yüzünden birçokları şairin düşüncelerinin boş olduğu yorumunu yapıyor ve kendisinin anı yaşa felsefesinin izleyicisi olduğunu ileri sürüyor. Ancak eğer Bakara suresinin 156. ayetinde de belirtildiği gibi hak hakikatinden başka hiçbir şey kalıcı olmadığı hatırlanacak olursa, işte o zaman Hayyam'ın da alemin kalıcı olmadığına vurgu yapmasının asla yegane varlığın, yani Yüce Rabbin hakikatine şehadet getirmek olduğu daha kolay anlaşılır.
Hayyam açısından yaşamda önemli olan şey, şairin hiçbir rübaisinde reddetmediği Yüce Allah'ın varlığı dışında sevgi ve neşedir ve tabi bu da bilinen ayyaşlık veya laubalilik değildir. Hayyam madem şu an varız ve bunun bilincindeyiz, bu anı yaşamak gerekir ve bir an bu ömürden gafil olmamak gerekir, diyor.
Geçen günü hiç mi hiç anma. Gelmemiş yarın için figan etme. Gelmemiş ve geçmişi temel alma. Anı yaşa, ömrü ziyan etme.
Hayyam, insanların birçok acısının ana kaynağının hırsları ve mülkiyet arzuları yüzünden olduğunun bilincine varan bir bilgindir. Şair bizlere doğru düşünmeye imkan sağlayan, yaşamın önemsiz uğraşlarını bıraktıran ve böylece önemli ve değerli olan şeylerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bir nevi akıl veya hikmeti tanıtıyor.
Bugün yarına ulaşamıyorsun. Yarının düşüncesi sevdadan başka değil. Bu anı gönlün içinde olsa ziyan etme. Çünkü ömrün kalan kısmı belli değil.
Ve son söz şu ki, Hayyam'ın sade dili ve derin düşüncesi asırların oluşturduğu duvarın ardından hala duyuluyor ve hala insanların ilgisini çekerek düşünceye yönlendiriyor. Hayyam'ın rübaileri dünyaya özel bir açıdan bakan ve insanların kaderini kelimelerin yardımı ile ebedileştiren coşkulu bir ruhun ve araştırmacı bir düşüncenin yankısıdır.
Değerli dinleyiciler, büyük şair Ömer Hayyam'ı anma günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz programı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela öğütleri. Nehçul Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar yenilenen zinetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünün 1. bölümünde İlim değerli bir mirastır buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün 2. bölümünde edep yenilenen zinetlerdir şeklinde buyuruyor. Edep her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi ziynetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zarafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belaga öğütleri 5. Hikmet İlim Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ile Firavun'un eşi Asiye'yi kıyaslıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha ve Firavun'un eşi arasındaki küçük bir kıyaslama, Hazreti Zeynep'in azametini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un eşi imanın örneği olarak gösteriliyor. Kadın ve erkek için dünyanın sonuna kadar. O zaman kıyaslayın. Musa'ya iman eden ve Musa'nın sunduğu hidayete gönül bağlayan Firavun'un eşini, Firavun'un işkenceleri altındayken, tarih ve rivayetlerin belirttiği üzere fiziki işkenceler onu feryat etmeye zorladığında, hani Rabbim demişti, bana cennette bir ev kur ve beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Allah-u Teala'dan Allah'ım bana cennette bir ev kur istedi. Aslında ölüm istiyordu. Dünyadan ayrılmak istiyordu. Beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Beni Firavun'dan ve Firavun'un sapkın amellerinden kurtar. Asiye'nin, Firavun'un eşi, sorunu, işkencesi, acıları ve sorunları cismi sorundu. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi birkaç kardeş, iki evlat, birçok yeğen ve akrabayı kaybetmemişti ve kendi gözleri önünde kurbangah yerine gitmemişlerdi. Bu ruhsal acılar Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha'nın başına geldi. Bunlar Firavun'un eşi Asiye'nin başına gelmedi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi hac ziyaretinden amacın İslam ümmetini emperyalizme karşı birleştirmek olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhbir, bölgedeki tüm ülkelerin Kuzey-Güney koridorundan yararlanacaklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Hirmen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İran İçişleri Bakanı Vehidi, Erbey'in büyük bir kültürel, sosyal ve siyasi harekettir dedi. İran Yüksek Mahkeme Başkanı Moskova'daki istişarelerine devam ediyor. Yakın gelecekte hava kuvvetleri yeni başarılara imza atacağı belirtildi. Terör örgütü hareketi El Nidal davasında Yargıtay'ın onayı bekleniyor. Türkiye'de CHP'den binlerce sandığa itiraz geldi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı adaylarından Sinan Oğan, belki ne Erdoğan'a ne de Kılıçdaroğlu'na destek vermeyiz dedi ve bayrak yürüyüşü arifesinde Siyonist ordusu teyakkuzda. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.